Ayrım 6, Milat, İhsan Kaplan, sayfa 104. 15 Mayıs 1998 Çarşamba. 13-13, Roma. Komadaki 8. günde dolmuştu. Joseph'te en ufak bir gelişme yoktu. Doktorlar mevcut hali korumaya devam ediyordu. Onca zamandır otel odasıyla hastane koridorları arasında mekik dokuyan Gottfried, her gün yaklaşık 8 saatini hastanede geçiriyordu. Laboratuvardaki çalışmalarından ve Kudüs'teki enstitüden iyice uzaklaşmıştı. O an için en önemli şey Joseph idi. Hastanenin bekleme salonunda dergi okuyarak kahvesini içerken Doktor Roberto içeriye girdi. ''Merhabalar profesör, nasılsınız?'' ''İyiyim doktor, siz nasılsınız?'' ''Ben de iyiyim, bizimle birlikte mesai yapıyorsunuz burada.'' Gottfried'in oturduğu koltuğa yaklaşıp gülümsedi. ''Birkaç dakikanız var mı? Sizinle konuşmak istediğim şeyler vardı.'' Profesörün içini umutla körüklenmiş bir heyecan kapladı. Oturduğu koltukta öne çıkarak dikkat kesildi. ''Elbette, ben de bugün sizinle görüşmeyi düşünüyordum. Yeni haberler mi var?'' ''Aslında size müjdeli haberi hemen vermeyi çok isterdim. Ama Joseph'in koma hali biraz daha sürebilir. Daha önce de konuştuğumuz gibi günlerce bitkisel hayatta kalıp sonra yaşama dönenler var.'' ''Biliyorum doktor, ama ben sanmıştım ki, anlarsınız işte, her an geri gelebileceği umuduyla bekliyorum.'' ''Elbette anlıyorum sizi profesör. İnanın ki beklemekten başka yapılacak şey yok. Sizi aramızda görmekten çok memnunuz. Ama söylediğim gibi bu durum aylarca bile sürebilir.'' ''Haklısınız.'' Gottfried başını önüne eğdi. ''Hiç değilse bu haftada burada kalmakta kararlıyım. Meraklanmayın, benim için sorun olmayacaktır.'' ''Anlaştık öyleyse.'' 44 yaşındaki Doktor Roberto başarılı bir beyin cerrahıydı. Tam bir İtalyan beyefendisi karakteri taşıyordu. Kibar ve çok çalışkandı. Siyah saçları her zaman bakımlı olur, sağlıklı yaşamaya özen gösterdiği, elmas gibi parıldayan kara gözlerinden anlaşılırdı. Her zaman umut veren bir ses tonu vardı. ''İzninizle size bir sorum olacak.'' dedi. ''Elbette, buyurun doktor.'' Roberto ellerini beyaz önlüğünün cebinden çıkarıp sehpanın üstünden bardak altlığını aldı ve elinde çevirirken Gottfried'in gözlerine bakarak konuşmaya başladı. ''Çok başarılı bir bilim adamı olduğunuzu biliyorum profesör. Kendinizi işinize nasıl adadığınızı da tahmin edebiliyorum. Bilime duyduğunuz saygıyı kesintisiz çalışarak ödüyorsunuz.'' Gottfried onun nereye varacağını bekleyerek susuyordu. Yanıt vermeyince doktor devam etti. ''Ben ve yakın bir cerrah arkadaşım yıllardır beyin sinyalleri üzerinde çalışmalar yapıyoruz.'' Doktor Roberto tıp fakültesinden arkadaşı olan Doktor Fabio ile sağ beyin lobundaki anlamlandırılamayan nörotransal akımlarla ilgili çalışmalar yapıyordu. Elektromanyetik dalga tedavisi geliştirilirse şizofreni de dahil olmak üzere birçok çaresi olmayan hastalığa tedavi sağlanabileceğini savunuyorlardı. ''Joseph'in durumu bizim için de çok özel profesör. 3 gün önce EEG'lerini incelerken aklıma birçok soru takıldı.'' Dipnot EEG, beyindeki sinir hücreleri tarafından hem uyanıklık hem de uyku halindeyken üretilen elektriksel faaliyetin kağıt üzerine yazdırılması. ''Ve arkadaşım Fabio ile birlikte Joseph'ten bir PET kaydı aldık. Dipnot PET, pozitron emisyon tomografisi olarak adlandırılan, organların işlevsel değişikliklerini gösteren bir görüntüleme yöntemi. Bu teknikle herhangi bir organın çalışmasındaki bozukluk hücre düzeyinde tespit edilebilir. Çeşitli beyin hastalıklarının teşhisinde ve nedenlerinin aydınlatılmasında da kullanılır. Gördüklerimiz inanın ki üstünde konuşmaya ve çalışmaya değer şeyler.'' ''Gottfried, devam edin doktor.'' dedi. ''İlgiyle dinliyorum sizi. Yıllardır o tür konuşmaların ustası olmuş, üstlerinden denek alabilmek için uygulamadığı taktik kalmamıştı. O nedenle de Roberto'nun tavrından Joseph'in üstünde çalışmak istediklerini hemen anlamıştı.'' Doktor, duyu organlarımızın topladığı bilgilerin çoğu bilinç dışı diye devam etti. ''Optik ve işitsel sinirlerden beyne bilincinde olduğumuzdan çok daha fazla bilgi gidiyor.'' ''Joseph ile ilgili bölüme gelir misiniz doktor?'' ''Tabii. Beyin sinyallerini tetikleyerek hasarlı hücreleri iyileştirmeyi hızlandırmak ve mükemmel kılmak bence mümkün. İzin verirseniz hücre yenileme çalışmalarımızda Joseph aracılığıyla bir aşama daha kat etmek istiyoruz. Bütün sorumluluğu almaya hazırız. Emin olun ki mevcut durumunu zorlayacak hiçbir şey yapmayacağız. Onun daha çabuk iyileşmesine yardımcı olacak bulgulara erişebiliriz.'' Gottfried'in yüz hatları keskinleşmişti. ''Bakın Doktor Roberto, Joseph'in üstünde yapılabilecek testleri aklından hızla geçirdi. Ona zarar gelmesinden çok korkuyordu. Joseph benim için çok değerlidir. Yalnızca bir çalışma arkadaşı, sıradan bir asistan gibi değil. Doğru sözcükleri bulmakta zorlanıyordu. Bana bir söz vermenizi istiyorum. Roberto'nun ciddi üslubu karşısında çekingenliğe kapılmıştı. Arkasına yaslanmış, ellerini çenesinin altında birleştirmiş halde dinliyordu. Yapacağınız testler Joseph'e herhangi bir şekilde negatif etkide bulunmayacak diye devam etti Gottfried. Bunun ötesinde mevcut durumda yapılan her ne ise bir adım öteye gitmenizi istiyorum. Eğer ki bir keşif yolundaysanız onu en kısa zamanda hayata döndürmek için çalışmanızı isterim. Elbette profesör, bu aslında kaçamak bir yanıttı. Gottfried'in söylediklerinden net bir sonuç çıkaramamıştı. İzin veriyor muydu, vermiyor muydu? Size söz veriyorum dedi. Yapacağımız her çalışma hem Joseph için hem de diğer hastalar için faydalı olacaktır. Kayıtlarını gözden geçirdik ve ailesinden kimsenin hayatta olmadığını anladık. Sanırım en yakını sizsiniz. Kararınızı bekliyorum. Az önce söylediğim gibi doktor, başarılar diliyorum. Başarılı olmak zorundasınız. Gottfried'in son sözlerinden devamlı gözlem altında olacaklarını anlamıştı Roberto. Ama bu hiç önemli değildi. Joseph'in EEG kayıtlarında gördüklerinden sonra gece gündüz aralıksız çalışma isteği sarmıştı içine. 16 Mayıs 1998 Cumartesi, 18.48 Roma. Roberto önündeki EEG kayıtlarını hiç bıkmadan defalarca inceledi. Onları diğer hastalara ait arşiv kayıtlarıyla karşılaştırmayı artık bırakmıştı. Joseph'ten aldığı verileri genele uyarlamak, hatta bir çerçeveye oturtmak bile çok zordu. Kapı açılınca kahve fincanını masaya bırakıp Fabio'ya baktı. Carl Jung'un ne dediğini biliyor musun Roberto? Bırak şimdi Jung'u, astroloji dinleyecek durumda değilim. Fabio güldü. Ama şunu duyman gerek. Sağ beyin lobu düşsel sınırları zorlayan bir mercek gibidir. Durağan yaşama ince bir çizgiyle bağlıdır. IQ gözlemini yitirdiği zaman EQ'nun görsel şöleni başlar. Böyle demiş Jung. Roberto kahvesinden bir yudum alıp döner sandalyesini geriye doğru itti. Son cümleyi tekrar etsene. Fabio elindeki kağıtlara göz gezdirdi. Kilosuna fazla dikkat etmeyen 1.75 boyunda, kahverengi gözlü, keçi sakallı, kıvırcık saçlı ve sempatik bir tipti. EQ'nun görsel şöleni başlar. Bence bu önemli bir ipucu bizim için. EQ düşsel bir görüş penceresi yaratıyor demek ki. Gözlerin kapalıyken de bir şeyler görüyorsun. Bu gördüklerini tamamen gerçek bir görüntüyle algıladığını düşün. Harikasın Fabio. Şimdi bir şeyler daha net canlanmaya başladı kafamda. Roberto yerinden heyecanla kalktı. Görme engellilerin EEG'lerinde bulduklarımızı yeniden inceleme zamanı geldi dostum. Sağ lobdaki görme merkezinin bir benzerinin sol lobda da olup olmadığını düşündüm ben. Senin aklındaki de bu mu? Neden görme engelliler dedim sence? Neler görüyor olabileceklerini daha yakından incelemeliyiz. Joseph'in sol lobdaki görme merkezi küçüldükçe sağ lobunda tam oranın simetriğinde bir bölgede yoğun nörotransal akımlar başlıyor. Bunun bir anlamı olmalı. Adam görmeye devam ediyor ama ne gördüğü konusunda en ufak bir fikrimiz bile yok. Fabio'nun karşısına gelip oturdu. Kafasındaki bulmacanın karelerinden bir kısmı çözülüyor gibiydi. Bunu yarına mı bıraksak Roberto? Gidip güzel bir akşam yemeği yiyelim. Son iki haftadır o kadar yoğun çalışıyorlardı ki doğru düzgün yemek yemeyeli uzun zaman olmuştu. Ben bu akşam buradayım Fabio dedi Roberto. Ayrılabileceğimi sanmıyorum. Aklında çözümlenmeyi bekleyen onca soru varken çıkıp gidemezdi. Bir an önce görme engellilerin EEG'lerini Joseph'inkilerle karşılaştırmak istiyordu. Sen bilirsin dostum, yarım saat sonra beni burada bulamayacaksın. Gidip kendime harika bir biftekle iyi bir Fransız şarabı ısmarlayacağım. Ve son kez söylüyorum, sen de gelsen iyi edersin. Teşekkürler ama inan ki yapamam. Anlaşıldı. Odadan çıkan Fabio, koridorun ucundaki kendi ofisine doğru yürümeye başlamıştı ki Gottfried ile karşılaştı. Merhaba profesör, nasılsınız? Gülümseyerek teşekkürler doktor Fabio diye cevap verdi Gottfried. Son birkaç gün içinde toparlanmış görünüyordu. Hastanedeki doktorların kibar ve umut dolu tavırlarını seviyordu. Roberto'ya mı gidiyorsunuz? Evet, onunla biraz görüşmek istiyorum. Odasında ama çıkacaktı sanırım. Sağ olun doktor Fabio, size iyi akşamlar diliyorum. Size de profesör. Düşen bir çığda hiçbir kar tanesi kendisini olup bitenden sorumlu tutmaz. Oscar Wilde. 19.10. Rafael ile Adriana beyin ve sinir cerrahi servisinin bekleme odasında 10 dakikadır oturuyordu. Rafael elindeki gazeteyi önündeki sehpaya bıraktı, ayağa kalkıp küçük odanın içinde dolaşmaya başladı. Adriana, hayatım oturur musun dedi. Hastanelerden ikisi de nefret ederdi. Rafael dişçide bile heyecanına hakim olamazdı. Adriana ise daima hastane yerine meditasyon tekniklerine ve doğal şifalı bitkilere başvururdu. Yine de oraya Joseph'in kaza geçirdiği günden beri üçüncü kez geliyorlardı. Rafael geliyorum Adriana diye mırıldandı. Bunalıyorum beklerken. Ben de bunalıyorum hayatım ama gördüğün gibi sakinim. Neden bu kadar endişelendiğini anlayamıyorum. Her seferinde sen ameliyata girecekmiş gibi davranıyorsun. Kumral saçlarını okuma gözlüğüyle geriye itip gülümsedi. Elindeki kitabı işaret ederek koltuğa biraz daha rahat bir tavırla yerleşti. Bak Schopenhauer ne diyor? Korkularınızdan sıyrılamazsanız korkuya tutsak kalırsınız. Oysa korkunun ardında görecekleriniz gözlerinizi kamaştıracak güzelliktedir. Anladın değil mi? Bekleme odasını arşınlayan Rafael dönüp Adriana'ya baktı. Bunu söyleyene bak. Geçen hafta buraya ilk geldiğimizden beri bardak bardak yeşil çay içiyorsun. Fark etmiyorum sanma. Korkumu yenmeliymişim. Önce sen yen hastalanma korkunu. Rafael'in bu sözleri Adriana'nın sol yanağındaki derin gamzeyi ortaya çıkaran gülümsemesinin sönmesine neden olmuştu. Elindeki kitabı sehpaya bırakıp arkasına yaslandı ve kollarını göğsünde kavuşturdu. Kabasın Rafael. Birkaç saniyelik sessizliğin ardından katta görevli hemşire odaya girdi. Joseph Courier'in ziyaretçileri misiniz? Rafael gereksiz bir heyecanla atıldı. Evet biziz. Hemşire gülümsedi. Hastayı 5 dakika görebilirsiniz. Adriana eteğini düzeltip ayağa kalktı. Teşekkürler hemşire. Omuzlarına dökülen kumral ve röfleli saçlarını düzeltip kırmızı çantasını koluna taktı. Sonra pembe yeleğinin düğmelerini ilikleyerek bekleme odasının kapısına doğru yürüdü. O yanından geçerken Rafael kulağına eğildi. Kendimi Joseph konusunda hala sorumlu hissediyorum Adriana. Onu öyle görünce çok kötü oluyorum. Ben girmesem, sen gidip baksan ve sonra bana anlatırsın. Adriana saçlarını geriye itti. Ayakkabısının topuğunu koridorun mermer zeminine kararlı bir ifadeyle dayayarak ona döndü. Bunu defalarca konuştuk değil mi? Aynı sorumluluk duygusunu senin kadar ben de hissediyorum. Ama ne yapabiliriz ki? Kazaydı. Lütfen biraz sakin olur musun? Tamam, haklısın. Rafael biraz sakinleşmiş gibiydi. Joseph konusunda kendini suçlu buluyordu. Çok içmesine sebep olmasaydı öyle bir kaza belki hiç yaşanmayacaktı. Nereden çıkmıştı ki adam karşısına durup dururken? Bir anda tüm hayatı alt üst olmuştu. Koridorda yürürken bardaki konuşmalarını bir kez daha düşündü. Joseph tekrar tekrar uyarmasına rağmen içmeye devam etmişti. Biraz fazla üstelese onu durdurabilir miydi acaba? Olayda üstlendiğini düşündüğü sorumluluk nedeniyle kendi içinde çelişkiler yaşıyordu. Adriana ise Rafael'e göre çok daha sakindi. Hayatta yaşanan her şeyin olması gerektiği şekilde gerçekleştiğine inanır, olasılıkları kafasında çok fazla sorgulamazdı. Joseph'e olanlar onu da çok üzmüştü ama hepsinin bir nedenden ötürü yaşandığına inanıyordu. Hadi hayatım dedi, sadece 5 dakikamız var, dua etmeliyiz, tek yapabileceğimiz şey bu. Adriana'nın yumuşak sesi Rafael'in içindeki gerginliğin biraz dağılmasını sağlamıştı. Sevgilisinin kolunu sıkıca tutup Joseph'in odasına girdi. Yoğun bakım ünitesiyle aralarında kalın bir cam, onun önünde de müzik stüdyolarındaki kayıt cihazlarını andıran bir sürü aletin bulunduğu uzun bir banko vardı. Joseph'in yüzü kalın camın arkasından seçilemiyordu. Oksijen maskesi ve üstündeki gri ameliyat elbisesi nedeniyle onu herhangi birinden ayırt etmek mümkün değildi. Göze çarpan tek karakteristik özelliği sağ ayak bileğindeki büyükçe bendi. Adriana içinden dua etmeye başladı. Yüce yaratıcı dostumuza yardımcı ol. Yitip gittiği bu yerlerden çıkmasını sağlayacak yolları ona göster. Rehberliğini esirgeme. Onu tekrar dünyaya bağışla.
Akis. Ruh öğrenmez. Sadece ezelden bildiklerini hatırlar. Joseph, 1 Eylül 1998 Salı, 19.19 Kudüs. Halil ile birlikte geldikleri virane evin bodrumundaki karanlık, dar ve sessiz odada diz çökmüş halde bir saattir tek başına oturuyordu. Uyanık olduğu hissi derinliğinde kaybolduğu tefekkürle yok olmuştu. Dipnot tefekkür, transpersonal rezonans hali, sufizmde benlik ötesi varlık titreşimi. İçini söküp çıkartan sesin cümlelerinden sonra görmeyi düşlediği ve bilmeyi istediği her şeyden öyle uzaktı ki, gözlerinin altları morarmaya başlamış, dakikalardır kıpırdamayan dudakları susuzluktan birbirine yapışmıştı. Bir kez daha ellerini yüzüne kapatıp boynunu öne eğdi. Dirseklerini karnına bastırarak derin bir nefes aldı. Damağından zorlanarak ayrılan dili istemsizce hareket ederek ona anlayamadığı kelimeler söyledi. Vela kadrahu nezlaten uhra. Dipnot. Andolsun ki o Cebrail'i bir başka inişte daha asli suretiyle görmüştü. Kur'an-ı Kerim Necm 13. Ellerini yüzünden çekti ama gözlerini açamadı. Göz kapaklarını kırpmaya çalışsa da yapamadı. Buz gibi soğuk, taş kadar ağırlardı. Öne eğildi, soğuktan iyice nemlenmiş olan zemin çiğ düşmüş gibi ıslaktı. İşaret parmağını yere uzatıp daha önce hiç bilmediği semboller çizmeye başladı. Başka bir dilde yazı yazıyor gibi hissediyordu kendini. Son kıvrımı koyduktan sonra elini yavaşça çekip usulca doğruldu. İçi öylesine doluydu ki göz pınarlarına hücum eden yaşlara hakim olamadı. Ağlamasını asıl tetikleyen şey göğsünden fırlayacağını sandığı kalbinin hüzün yüklü sancısıydı. Altından akıp giden sele karışıp sürüklenmek istiyordu. Ruhu köprücük kemiklerini kırıp dışarı çıkmaya az çalışıyordu. Vücudundaki ızdırap yoğun bir elektrik dalgası gibi her yanını kapladı. Derin koridordan uğuldayarak gelen sesi bir kez daha işitti. Ses, neden böylesine merak içindesin? Joseph bedenine olan hakimiyetini tamamen bitirmişti. Şimdi akan terde yapış yapış olmuş dudaklarının arasından kelimeler akıp gitti. Gözlerim ruhumu kör ediyor. İki yay aralığı kadar kulağına yaklaşan uğultu içine gıcıklıyordu. Ses, ya bir daha hiç göremezsen? Kalbi gördüğünü yalanlamadan derin bir huzurla cevap verdi. Gördüğüm kadarına şükrederim. Bilinci başka bir frekansın namelerini duymaya ayarlanmış gibi çalışıyordu artık. Hala aynı yerde oturduğunun farkında olmasına rağmen vücudundan koparak uzaklaştığı hissine kapıldı. Sorular içinde kör düğüm olmuş, söylenecek herhangi bir sözün anlamsızlığında kaybolmuştu. Eriyip yok olma isteği dalga dalga içine akıyordu. Öldün mü ben diye sordu. Ses, insan öldüğümde gerçekten diri olarak çıkarılacak mıyım der. İnsan daha önce hiçbir şey değil iken kendisini yarattığımızı düşünmez mi? Dipnot, Meryem 66-67. Anlık bir sessizlikten sonra sen Cebrail misin dedi Joseph. Ses, göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri ancak Allah'ın izniyle dilediği ve hoşnut olduğu kimselere yarar sağlar. Dipnot Necm 26. Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzdekiler arkamızdakiler ve bunlar arkasındakiler hep O'nundur. Rabbin unutkan değildir. Dipnot Meryem 64. Kör karanlık ve sonsuz bir boşlukta kaybolan sesiyle akıp gidiyordu. Boğuk nem yerden yükselerek her tarafını kaplarken ses bir kez daha yaklaşıp rüzgarın içinden fısıldar gibi konuştu. Ses, şimdi sana göstereceğiz. Uğultunun çoğalmasıyla birlikte karanlığın içinde küçük bir oda açıldı. Holografik bir yanılsama gibi gidip gelen gölgenin birkaç metre gerisinden izliyordu gözleri. Yere diz çökmüş halde duran, göz kamaştırıcı beyazlıkla kaplanmış gölgenin duygusal yoğunluğuyla tamamen sarhoş olmuştu. Ses, hani Meryem oğlu İsa, ey İsrail oğulları! Şüphesiz ben Allah'ın size benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir peygamberi, müjdeleyici peygamberiyim demişti. Fakat onlara apaçık mucizeleri getirince bu apaçık bir sihirdir dediler. Dipnot Saf 6. Köprücük kemiklerinin arasından sonsuz bir gücün dışarıya doğru taştığını hissetti Joseph. Gönül çukurundan uçup gidiyordu sanki canı. Sıkıca yumduğu gözlerinin üzerinde alnının ortasına yakın yerde güçlü bir patlama hissetti. Işıl ışıl parladığını hayal ediyordu. Aciz aklı vücuduna hükmetmeye çalışmayı bırakmıştı artık. Usulca öne doğru yığıldı, ruhu vücudunu terk edip gitmişti, karanlığın içinde süzülüyordu. Önündeki ışıkla akan belli belirsiz bir yanılsama gördü. Ona doğru çevrilmiş, gülümseyerek ilerleyen huzurlu bir yüzdü bu. Büyülü bir müziğin notalarının içinde yüzüyordu sanki. Tüm hisleri içinden akıp boşalıyordu.
Ses, bir de inkarlarından ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından ve biz Allah'ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demelerinden dolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanla uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler. Fakat Allah onu kendisine yükseltmiştir. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Kitap ehlinden hiç kimse yoktur ki ölümünden önce ona, İsa'ya iman edecek olmasın. Kıyamet günü o, yani İsa, onların aleyhine şahit olacaktır.
Dipnot, Nisa 156-157, 158-159. Gündüzü boyayan bir mavi belirdi karanlığın içinde. Kudüs şehrinin taş duvarlarına doğru sürükleniyordu görüşü. Yaklaştıkça yerlerinden silinen duvarlarla birlikte eski şehrin sokaklarını dolduran taş binalar belli belirsiz kayboluyordu. Zamanın içinden akıp gidiyordu ruhu. Bir kartalın bakışlarından izliyordu tüm geçmişi. Şimdi Sepulkrum Kilisesi'nin yerinde bulunan taş tapınağın kulesine usulca kondu. Baygın vücudu cenin şeklini almış halde taş odanın zemininde yatarken düşü onu sınırsız yolun satır başlarından birine götürüp bırakmıştı. Sadece izliyordu düşünde, yalnızca bir görüşten ibaretti. Elleri bağlı tükenmiş bir adam boyundan daha büyük olan ağır ahşap açı sırtında taşımaya çalışıyordu. Sendeleyerek yere düştü, etrafını saran askerler alay ederek bağırdı.
Ayağa kalk Nasıralı sihirbaz!
Ellerini taşlı yola dayayıp zorlanarak ayağa kalktı adam. Kırbaç izlerinin altından kanayan yaraları dehşet vericiydi. Derisi kaslarına kadar yırtılmıştı. Tükenmiş gücüyle bağırdı.
Size ben İsa değilim diyorum, neden anlamıyorsunuz? Yalvarırım bırakın!
Askerlerin arkasından yürüyen felisiler alayla güldü. Hepsinin lideri olan başkâhin kibirle kaldırdı başını yukarıya. Sesini herkese duyurmak için olağanca gücüyle bağırdı.
Rabbin yalnızca bir peygamberi var. Yalancıların sonu cehennemdir. Ateşler içinde yakılmaktır. Bu zavallı adamı mı peygamber sandınız?
20 kişilik asker grubunun arkasından yürüyen 9 rahip, Ferisilerin liderini onaylayarak başını salladı. Taşlı yolun kenarlarından yürüyenlerin sayısı gittikçe artıyor, Nasıralı İsa'nın çarmıha girileceği haberini alan yüzlerce insan tapınağın önüne akın ediyorlardı. Tapınağa yaklaştıklarında haçı taşıyan adam bir kez daha yere yığıldı. Konuşacak gücü kalmamıştı. Susuzluktan kuruyan dudakları, yüzüne vurulan kırbaç izlerinden süzülen kana bulanmıştı. Saçlarından boşalan tere karışan kan gözlerini kaplamıştı. Gücünü toplayarak çatallaşan sesiyle son bir kez bağırdı.
Ben, lanetler üzerinize olsun, İsa ben değilim.
Yığıldığı yerden doğrulmaya çalışan adamı tekmeleyen askerler bir yandan alayla bağırışıyordu.
Senin mesihliğin bu kadarmış işte. Zavallı sahte kral. Kalk ayağa, askerlerine verecek paran yok mu?
Kollarına giren iki asker boğulur gibi nefes alan adamı olduğu yerden kaldırıp sürükledi. Rahiplerden biri rütbeli bir askere dikenlerden yapılmış tacı uzattı.
Kralın tacını takmayı unutmayın.
Asker haça bağlanmış baygın adamın başına bastırarak geçirdi tacı. Dikenler aldığını parçalarken acı hissetmiyordu artık. Tapınağın taş kulesinde kanatlarını göğsüne vurarak çırpmaya başladı ruh bedeni. Kalbi alevler içindeki bir kor kadar sıcaktı. Belli belirsiz silikleşen görüşüyle yüksek tepeli bir vadinin üstündeki taş barakanın üstüne kondu. sicim gibi yağmur damlalarının gökyüzüne kadar uzanan kör edici parlaklığı içinden süzülerek kopan nura bakamıyordu gözleri. Işığın suretine karışmış yüce ruhuyla Nasıralı İsa, güneye bakan pencereden sonsuza akıyordu.
Ses, andolsun ki o öldürülmedi. Senin yaşadığın alemin içinden geçip öylece yükseldi. Şüphesiz zannettikleri kabri yerinde bulacaksın. Alman gereken ne varsa yanına alacaksın. Bil ki hesap günün gelince hangi elinde ne vardı unutacaksın. O yoktan var etmesini bildiği gibi varlıktan da istediği ruhu doğurabilir.
Sere serpe yere sevilmiş bir halde aniden uyandı.
Ses, şüphesiz bu İsa hakkındaki gerçek kıssadır. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Dipnot Ali İmran 62. Düşünün verdiği ağırlıkla sırılsıklam olmuş vücudunu yerinden kaldırıp doğrulamıyordu. Gözlerinin önünden hala bembeyaz bir ışık hüzmesi akıp gidiyordu. Dudakları mühürlenmiş gibiydi. Soluk alırken zorlanarak yutkundu. Gırtlağından yavaşça akan tükürüğünün sesi sağır eder bir şekilde kulak zarlarına vurdu. Tüm uzuvlarını kaybetmiş gibiydi.
6. ayrımın sonu. Sayfa 123.